Item 7, Piyon, Stephen James, Sayfa 80. Defterine bir şeyler çizmeyi bırakan ve bana içten bir ilgiyle ve belki de bir parça rekabet imasıyla bakan Lien Hua, nedenler konusunda ne diyeceksiniz diye sordu. Nedenleri bulma işini karakter analizcilerine bırakıyorum dedim gülümseyerek. Ama gülümsemedi. Bu tam olarak sesini giderek alçalttı ve ekledi. Ne anlama geliyor? Birilerinin bu soruları soracağını tahmin ediyordum ama bu Lien Hua olmak zorunda mıydı? Adamın ne düşündüğünü tahmin etmek için kafasındakileri araştırmak yerine nerede yaşadığını öğrenmek için hayatını araştırıyorum. Birçok soruşturmanın nedenleri bulmaya çalışırken asıl amacından saptığını düşünüyorum. Affedersiniz Doktor Bowers kalemini bıraktı. Az önce nedenleri araştırırken asıl amaçtan sapıldığını mı söylediniz? Uzaktan kumandayı cebime soktum. Evet Ajan Jiang, öyle dedim. Jüri üyeleri nedenleri sever. Bir de dedektif ve gerilim romanı okuyucuları. Ortada bir neden yoksa kendimizi aldatılmış hissederiz. Olayların bir anlamı olmalı. Açıklamalara bağımlıyız. Ama gerçek hayatta bazı şeylerin basit bir açıklaması yoktur. Nedenler asla açık, asla belirgin, asla net değildir.
Siz neden bahsediyorsunuz?
Bu kez konuşan Sheriff Wallace'tı.
Neden olmadan herhangi bir şeyi niye yapalım ki?
Tamam. Sunumumun buraya nasıl geldiğini bilmiyordum ama planımda bu kısım yoktu. İnsanların davranışlarının nedenlerinin olmadığını söylemiyorum dedim. Sadece nedenlerin kriminal soruşturmalarda çoğunlukla düşünüldüğü gibi altın anahtar olmadığını söylüyorum. Çevreme baktım. Söylediğim her cümleyle biraz daha battığımı hissettim. Ama yine de tırmalıyormuş gibi gözükmemeye çalışarak uğraşmaya devam ettim. Neden her sabah uyanıp işe gidiyorsunuz Ajan Jiang? Para kazanmak için mi? Belki zorunluluk, hırs, istek, kendini kanıtlama isteği.
Erkek tavlamak.
Tucker aniden söylemişti. Birkaç kişi güldü, iyi niyetle söylemişti. Beni bu durumdan kurtarmaya çalıştığını hissetmiştim ama Lien Hua sadece şöyle bir baktı. Artık çenesini kapamasını istiyordum. Lien Hua, kötü adamları yakalamak için diye açıkladı. Bu son derece basit cevap imalarla doluydu. Evet güzel ama aynı zamanda para kazanmak, faturaları ödeyebilmek, iyi olduğun alanda bir şeyler yapabilmek için değil mi?
Yani?
Haydi ama burada ilk günün şimdiden düşman edinme. Demek istediğimiz yaptığımız her şey birbiriyle çakışan ve birbirini tamamlayan, dikkatimizi çekmek, hayatımıza girmek için birbiriyle yarışan nedenler. Hayaller, pişmanlıklar, utançlar, ümitler ve arzulardan oluşan bir düğüm halinde. Bir suçu intikam, tutku, öfke veya açgözlülük diye adlandırdığımız düzgün küçük paketlere sıkıştırmaya çalıştığımızda hayatın gözden kaçan küçük ayrıntılarını atlıyor ve suçun sosyal içeriğine dikkate almıyoruz. Lien Hua kafasını salladı, ikna olmamıştı. Ama açık bir neden göstermedikçe neredeyse kimseyi mahkum edemezsin. Bir an önce bu şeyi bitirip olay yerlerinden bazılarını görmek üzere yola çıkmak istiyordum. İçimde uyanmaya başlayan öfkeyi hissedebiliyordum. Sakin ol, sakin ol. Evet doğru dedim yavaşça. Sebep bulmak birinin suçlu olduğuna inanmak için gereklidir. Ama bir sebep bulmak diğerlerini göz ardı etmek anlamına gelir. Hayat asla bu kadar basit değildir. Ama suçluyu mahkum etmek istemiyor musunuz dedi. Benim işim onları mahkum etmek değil, size onları bulmanız için yardım etmek, bir sebep dile getirmek, jüri üyelerinin daha iyi hissetmesini ve okuyucuların daha çok tatmin olmalarını sağlayabilir. Ama ben bir davada taraf değilim ya da roman yazmıyorum. Çoğu zaman diğer insanların yaptıkları bir yana, insanlar kendi yaptıklarının sebeplerini bile anlamazlar. Bazen olaylar görünürde herhangi bir sebep olmaksızın gerçekleşir. Hayatta her zaman mantıklı şeyler olmaz. Evet, sevdiklerin kanser olur ve ölürler. Aileler ayrı düşer. Yönünü, odak noktanı, netliğini kaybedersin. Hayat kontrolsüz bir şekilde dönüyor. Uyum yok, sebep yok, aslında mantık da yok. O da sessizdi. Herkes bana bakıyordu. Bir an için aklımdan geçenleri söyledim zannettim ama sonra kendimi tuttuğumu fark ettim.
Konu suç işlemek olduğunda dedim en sonunda. Ana neden gibi bir şey söz konusu olabilir ama tek bir neden olamaz.
Konuşan yine Wallace'tı. Peki nedenlerle ilgilenmiyorsan neyi bulmaya çalışıyorsun o zaman?
Kalp hareketleri, alışkanlıkları, seçimleri, bu yerin, bu zamanın ve bu kurbanın suçlunun hayatıyla nasıl kesiştiğini.
Affedersiniz Doktor Bowers.
Ah evet, eğlenceye Margaret'in de eninde sonunda katılacağını tahmin etmem gerekirdi.
Soruşturma işi yüzyıllardır sebepler, araçlar ve imkanlar üzerine odaklanmıştır. Bunca yıl boyunca yanlış yaptığımızı mı söylüyorsunuz?
Bu soruyu sorabilmek için ne zamandır beklediğini merak ettim.
Elbette öyle demiyorum Ajan Wellington. Bir saldırgan suçu işleyecek bir fırsat çıkmadıkça ya da gerçekleştirmesi için gerekli araçları elde etmedikçe o suçu işleyemez. Ama fırsatı ortaya çıkaran neydi? O araçları neden tam da o zaman diliminde elde etti? Öğrenmeye çalıştıklarım bunlar. Katilin kafasına girmeye değil, katilin yerine geçmeye çalışıyorum.
Margaret, Doktor Bowers dedi burnundan soluyarak saatine yavaş ve maksatlı bir şekilde baktı. 20 dakikadan az bir zaman içinde bir basın toplantım var. Bu soruşturmaya ekleyeceğiniz daha somut bir şeyiniz var mı?
Elimde ona fırlatacak bir şey olsaydı keşke. Aklımdan bir Rottweiler geçti. Aslında var. Tam ona gelmek üzereydim. Şimdi bütün bunların katili yakalamak konusunda bize nasıl faydalı olacağını göstereceğim.
13. Bölüm. Buradakiler, bir düğmeye basıp haritanın iki bölgesini ışıklandırdım. En uygun arama bölgeleri yakalamaya çalıştığımız suçlu için en muhtemel demir atma noktaları. Bu bölge Asheville'in tam batısı ve kentin bu bölgesi de şehir merkezi. Bu durumda araştırma yapılacak bölgenin %84.6'sı aradan çıkıyor. Ayrıca şimdiye kadar elimizde kaç tane şüpheli olduğuna baktım. Ana listede 2432 isim var. Bu listedekilerin sadece %12'si bahsi geçen alanda yaşıyor veya çalışıyor. Kontrol ettim. En azından bir başlangıç noktası veriyor.
Memurların bazıları neden bahsettiğimi biliyor olmamdan etkilenmiş görünüyordu. Ralph'in ise kafası karışmıştı.
Ama neden iki bölge var?
Bir şey söylememe fırsat kalmadan Tucker benim yerime cevap verdi. Bazı davalarda coğrafi profil hesapları sadece çift kutuplu bir çözümü mümkün kılıyor. Diğer bir deyişle suçlunun yaşama veya demir atma noktası olarak kullanma olasılığı eşit olan iki yer var.
Tamam, bu adam gerçekten sinirime dokunuyordu.
Doğru dedim. Tucker mutlu olmuştu. Peki dedi Ralph. Bu bölgede yaşayan herhangi birinin o iki yürüyüşçünün Mindy'nin bulunduğu dağdan ayrıldığını söyledikleri yeşil Subaru Station Wagon gibi bir arabası olup olmadığını görmek için motorlu araçlar departmanı kayıtlarını kontrol edebiliriz.
Tanımadığım memurlardan biri bunu ben yaparım dedi.
Evet, biz de ipucu ve şüpheli listemizin üzerinden gidebilir, listedekileri azaltabiliriz. Bu soruşturma başladığından beri binlerce ipucu ele geçirdik. Çok karışık bir hal aldı dedi.
Tamam dedim. Ayrıca o bölgede yaşayan herhangi birinin sicilinde şiddetli saldırı olayı var mı bir kontrol edin.
Tamam dedi Margaret. Herkes görevini biliyor. Şimdi işimizi doğru düzgün yapalım.
Bana başıyla soğuk bir selam verdi. Teşekkürler Doktor Bowers.
İnsanlar başlarını sallıyor veya eşyalarını topluyorlardı. Tam kendi kendime sunumun her şeye rağmen aslında çok da kötü geçmediğini söylüyordum ki Lien Hua'yı gördüm. Bana bakıyordu. Sonra aniden kalktı ve çıktı.
Kendime not. Bir dahaki sefere bir karakter analizcisine nedenlere takılıp asıl amacından sapmış deme. Özellikle de ona.
Tucker saatine baktı. Bu öğleden sonra birkaç görüşmem var. Mindy'nin cesedini bulan yürüyüşçülerle biraz daha konuşacağım. Sonra da adli tabibin otopsiyi bitirip bitirmediğini kontrol edeceğim.
Tamam dedi Ralph. Ne zaman geri dönersin?
Tucker kafasını salladı. Büyük ihtimalle yarın. Karımla bu gece dışarı çıkacağız. Sabah erkenden gelirim ama.
O giderken Margaret'in kollarını kavuşturmuş kapının yanında durduğunu gördüm.
Evet Doktor Bowers, basın toplantısına gitmeden önce size sormak istediğim bir soru var.
Evet.
Bir dahaki sefere nerede suç işleyecek? Kafamı salladım. Bazı suç haritalandırma uzmanları tahmine yönelik analiz yapmayı denediler ama şimdiye kadar çok az bir başarı elde ettiler.
Üzgünüm görevli özel ajan Wellington. Bir soruşturma alanını daraltmaya yardımcı olabilirim ama geleceği tahmin edemem.
Çok yazık, sesi buz gibi, hiç değilse biraz işimize yarayabilirdi.
Ah Margaret, ah, seninle tekrar birlikte çalışmak o kadar güzel ki. Aradan sadece 4 yıl geçtiğine inanamıyorum.
14. bölüm. Herkes işe geri dönerken ben bilgisayarımı toparladım. Gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyordum. Evet, soruşturmaya bazı hesaplar yaparak katkıda bulunmuş bir başlangıç noktası sağlamıştım. Ama hepsi sadece başlangıçtı. Sadece bana verdikleri bilgileri kullanmıştım. Olay yerlerini incelemeden doğru iz üzerinde miydik ondan bile emin olamıyordum. Öğlen yemeği ihtiyacım olan buydu. Yemek ve biraz temiz hava, kafamı temizlemek. Ayrıca görmek istediğim bir ağaç vardı. Gerçek miydi yoksa sadece deli bir kadının dimağının ürünü müydü öğrenmek istiyordum. Bilgisayarımı aldım ve kapıya yöneldim.
Christie'nin New York Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki en sevdiği tablolardan biri, romancı F. Scott Fitzgerald'ın karısı ve zaman zaman şizofren hastası olan Zelda Sayre Fitzgerald'ın yaptığı Hastane Yokuşu adlı koca bir kayın ağacını gösteren resimdi. Müzedeki tur rehberine göre Zelda tabloyu 1940'larda Kuzey Carolina Asheville'daki bir sanatoryum olan Highland Akıl Hastanesi'nde şizofreni tedavisi görürken yapmış. O zamanlar Asheville her türlü hastalığın, özellikle de verem dedikleri tüberkülozun çaresi olan temiz dağ havasının iyileştirici etkisiyle ünlüymüş. Tur rehberi ağacın hala orada olduğunu söyledi. Highland Park'ı ve federal bina arasında 3 kilometreden az bir mesafe vardı. Biraz Meksika yemeği aldım ve bacaklarımı esnetme fırsatını yakalamışken kendimi dışarı attım. Sokaklarda yürürken farklı çevrelerin heyecanını hissetmeye çalıştım. Nüfus, gelir seviyesi, tutumlar, o tip şeyler. Herkes gibi her mahallenin de farklı bir mizacı vardır. Highland Hill'a yaklaştıkça etraftaki şık ve sofistike hava melankolik ve çirkin bir hale dönüştü. Biraz sonra nedenini anladım. Köşeyi dönünce Highland Hall'un uğursuzca karşıma dikildiğini gördüm. Tuğladan yapılmış kare şeklinde gösterişli ve kurumsal bir yapı. Koyu renkli, hava şartlarından aşılmış duvarları havadaki güneş ışığını emiyor gibi gözüküyordu. Eski sanatoryumun yanında Zelda Fitzgerald'ın 50 yıldan fazla bir süre önce resmettiği ağaç olabilecek kadar yaşlı bir kayın ağacı duruyordu. Ağacın dibinde bir plaka gördüm. Zelda Sayre Fitzgerald'ın anısına 1900-1948. Umut dışında ihtiyaç duyduğum hiçbir şey yok. Ki onu da ne geçmişte ne de gelecekte görüyorum. Bu durumda yapmam gereken tek şey gözlerimi kapatmak sanırım. Zelda Sayre Fitzgerald. Zelda Sanatoryum'un onların bulunduğu tarafında yangın çıkınca 8 kadınla birlikte 1948'de öldü. Hepsi dumandan zehirlenerek öldüler. Binanın batısında kalan orta şiddetli grilikler kaybın o tarafta yaşandığına dair kanıt sunuyordu. Yaşadıkları şeyin nasıl bir şey olduğunu saatlerce hayal edebilirdim. Kapana kısılıp alevleri geçmenin hiçbir yolu olmadığını bilmek ve ölmek. Gözlerini kapatıp yardım için bağırmak. Hiç kimsenin duymadığını fark etmek. Bir daha kimse onları duymayacaktı. Çaresizce bulmaya çalıştıkları ümidi hayatında hiç tecrübe edemeyecekti. Bir süre ağacın yanında oturup Zelda'yı, Christie'yi ve davayı düşünerek yemeğimi bitirdim. Bir kuzgunun hastanenin çatısına konduğunu gördüm. Bana Tessa'yı hatırlattı. Nedense bana her zaman kanatlarını açmaya çalışan bir kuzgunu hatırlatır. Ama belki de konacak güvenli bir yer arayan isle kaplı bir güvercindir. Ne düşüneceğini bilmek ne zordu. Yarım saat sonra federal binaya geri döndüm. Olay yerlerini ziyaret etmek için yeterince zaman kalmamıştı. Ama belki işlenen suçların bağlantılarını ortaya çıkarmaya yönelik bir analiz üzerine çalışabilir, sonra da katilin şehir merkezindeki avlanma bölgelerinde dolaşmaya gidebilirdim.
Daha önce arabayla giderken bir tırmanma merkezi görmüştüm. Bir antrenman kaçamağı bile yapabilirdim. Ağacın yanından ayrıldım ama Zelda'nın ve diğer kadınların hayaletleri peşimden geldiler. Çığlıklarının yankıları ve tükenen umutlarının yanık kokusu işe kadar bana eşlik etti. 15. Bölüm. Haynes Alışveriş Merkezi, Charlotte, Kuzey Carolina, saat 18.52. İllüzyonist minibüsünün camından arabasına yürüyen kıza baktı. Adını biliyordu. Jolene Brittany Parker. Doğum gününü de biliyordu. 17 Haziran 1989. Küçük bir bebekti. Doğduğunda sadece 2 kilo 400 gram kadardı. Ama o zamandan beri çok büyümüştü. Hakkında her şeyi biliyordu. Kız arabaya yaklaşıp anahtarını çıkarmak için çantasını açarken onu izledi. Gözlerindeki şaşkınlığı görünce hafifçe gülümsedi. Çantasını arabanın üzerine koydu ve titreyen bir kemirgeni yutmak üzere ağzını kocaman açan bir yılan gibi çantanın ağzını açtı. Ters çevirince içindeki rengarenk şeylerin hepsi dışarı saçıldı. Ama Jolene Brittany Parker anahtarını yine bulamadı. Eşyalarını çantasına tek tek geri koyup üstünü aramaya başladı, ceplerine baktı, gözlerini yerdeki bir noktaya dikti. İllüzyonist gülümsüyordu. Kız düşünüyor, o boktan anahtarları nereye koydum? Çantama koyduğumdan eminim, nerede olabilirler? Ah, bu çok güzeldi, dayanamayacağı kadar güzeldi. Arabanın içine baktı, kontağa, koltuğa, hayır burada bırakmamıştı. Kendisini tutmaya çalışmasına rağmen illüzyonist kıs kıs gülmeye başladı. Ama tabii kızın duyabileceği kadar yüksek sesle değil, birkaç araba uzaktan izliyordu. Kendini tutamamıştı, o kadar keyifliydi ki. Kız şaşkına dönmüştü, tıpkı düşündüğü gibi minibüsün kapısını açıp dışarı çıktı. Henüz kız onu görmemişti, hala anahtarlarını arıyordu. Yüzüne çekici bir gülümseme yerleştirdi, mavi bir kamyonetin etrafından dolanıp kıza yaklaştı. ''Her şey yolunda mı bayan?'' diye sordu. İllüzyonistin üzerinde alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerinin üniformasından vardı, her şeyi düşünmüştü. İllüzyoniste hızlıca bakıp ''Sadece anahtarlarımı nereye koyduğumu hatırlamaya çalışıyorum.'' dedi dalgın bir şekilde. ''Belki bulmanıza yardım edebilirim.'' Gülümseyişi yatıştırıcı ve samimiydi, pek de düşünmeden ''Hımm, evet.'' dedi. Bu arada çantasını karıştırırken anahtarları yere düşürüp düşürmediğini kontrol etmek için arkasına bakındı. İllüzyonist kıza doğru yürüdü. Kız garip bir şeyler sezinledi. Belki duruşu, belki ses tonu, yardım etmek için sabırsızlanması onu huzursuz etti. Belki de alışveriş merkezinin otoparkında kendisine yaklaşan bu yabancı adama gereğinden fazla şey anlattığını fark etti. Çünkü aniden erkek arkadaşıma vermiş olmalıyım, şimdi geliyor diye ekledi. Alışveriş merkezi tarafından kendilerine doğru gelen bir adamı işaret etti. İllüzyonist kızın parmağıyla gösterdiği tarafa baktı. Çok eğlenceliydi, çok komik. Neredeyse yine gülmeye başlayacaktı. Erkek arkadaş falan yoktu. Tabii ki yoktu. Hepsini biliyordu, her şeyi biliyordu. Planladığından bile daha iyiydi. İyi o zaman, arkadaşınız buraya gelene kadar bekleyeyim. Sizin gibi hoş bir bayan bir otoparkta tek başına durmamalı. Bir bayana nasıl davranması gerektiğiyle ilgili kendisine söyleyecek bir çift lafım var dedi. Sonra gülümsedi. Arkasındaki arabanın kapısına yaslandı, kollarını göğsünde kavuşturup beklemeye başladı. Birkaç saniye sonra adam otoparkın diğer tarafındaki Jiffy yağlama istasyonuna doğru yürümeye başladı. İllüzyonist, arabasını başka yere park etmiş galiba diyerek Jolene'e yaklaştı. Öyle hızlı hareket etti ki kızı savunmasız yakaladı. Jolene çantasına ulaşmaya çalıştı. Biber gazı için mi? ''Bir şey mi arıyorsun Jolene?'' kızın kolunu tuttu. Umutsuzca çantasının içini karıştırıyordu. İllüzyonist kollarının arasında kızın titrediğini hissedebiliyor, neredeyse salgıladığı adrenalinin tadını, korkusunun kokusunu alabiliyordu. ''Aradığın bu muydu?'' İllüzyonist hazırda bekleyen parmaklarıyla kendi cebindeki biber gazını çekip aldı. Çığlık atmaya fırsat bile bulamayan Jolene, Brittany Parker'ın yüzüne boşalttı. Jolene bağırmak için ağzını açtı ama illüzyonist elindeki bez parçasıyla ağzını kapayıp sertçe bastırdı. Diğer eliyle kafasının arkasından sıkıca tutuyor, kız kendinden geçerken o da parmaklarının arasında hissettiği yumuşak sarı saçlarla kendinden geçiyordu. Jolene belli belirsiz kıpırdanırken "Bitti işte gördün mü? Yakında hepsi geçecek." dedi. Sonunda hareketsiz kaldı. Kızın güçsüz bedenini minibüsün kapısına kadar sürükledi. Defalarca tekrar ettiği gibi kapıyı tek eliyle açtı ve kızı içeri soktu. Normal bir adam 55 kiloluk bir kadını tek eliyle taşımakta zorlanabilirdi ama o zorlanmadı. Normal bir adam değildi. Normal olan hiçbir tarafı yoktu. Kızın baygın bedeninin yanına ilişti. "Çantanı dinlenme salonunda bırakmamalıydın." Bant çıkardı. Psikozlu ve katil ruhlu bir avcı gizlice karıştırıp anahtarlarını çalabilir. İllüzyonist yaptığı espriye gülümsedi. Sonra kendi kendine şarkı mırıldanarak kapıyı kapattı ve akşamki işine başladı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 93.